Ayrım 42.
Kolunu, kanadını kıran, bütün gücünü tüketen bir sinir nöbeti içinde uzun uzun ağlarken bir yandan da hiç durmadan hep aynı cümleyi yeniliyordu. Azrail'i çağırıyordu. Tanrım, neden bizim canımızı almıyorsun? Tanrım, bize acı da al. Al canımızı, kurtulalım artık. Büyük baba sağanak ve kasırga altında bükülmüş yaşlı bir ağaç gibi kıpırtısızca oturuyordu. Oysa baba başını bile çevirmeden ocaktan yemek dolabına gidip geliyordu. Ama tam o sırada kapı açıldı. Bu kez gelen doktor Van der Hagen'di. Allah cezanızı versin dedi. Mum yakarsanız gözünüz kör olmaz be adamlar. Hadi çabuk olalım, acelem var. Doktor gene her zamanki gibi işten canı çıkmış, homur homur homurdanıyordu. Bereket versin ki adamın yanında kibrit vardı. Baba hastaya bakabilmesi için birbiri ardından 6 kibrit yakmak zorunda kaldı. Üstünden battaniyesi alınan kızcağız o titrek ışık altında titriyordu. Karlar içinde can çekişen minik bir kuş sıskalığındaydı. Öyle zayıf, öyle çelimsizdi ki artık yalnızca kamburu görünüyordu. Ama gene de ölüm halindeki insanların o dalgın, şaşkın gülümseyişiyle gülüyordu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Beri yandan da bir deri bir kemik kalmış el ceizleri içeri çökmüş göğsünün üzerinde kasılmış kalmıştı. Anne adeta boğularak Azrail'in kendisini bırakıp da ev işlerine yardım eden bu akıllı uslu yumuşak başlı yavrusunun canını almasının doğru olup olmayacağını sorunca doktor pek kızdı. İşte bak artık gidiyor. Senin bu kıymetli kızın açlıktan öldü. Üstelik de yalnız o değil. Şu yanda bir başkasının daha öldüğünü gördüm. Hepiniz beni çağırıyorsunuz. Benim elimden hiçbir şey gelmez ki. Sizleri iyileştirmek için et ister, et kadınım. Parmakları yanan Meho kibriti atıvermişti. Hala sıcaklığını yitirmemiş olan küçük ceset yeniden karanlıklara gömüldü. Doktor koşarak gitmişti. Etyen bu karanlık odada yalnızca Mahode kadının hıçkırıklarını işitiyordun şimdi. Kadın hiç durmadan o yürek paralayıcı yakınmayı yineliyor, habire ölümü çağırıyordu. Tanrım sıra bende, şimdi de benim canımı al. Ulu Tanrım erkeğimin canını al, acı da öbür çocuklarımın da canını al. Bitsin artık bu çektiğimiz çile. O pazar günü Suvarin daha saat 8'de avantajda her zamanki yerinde başını duvara dayamış yapayalnız oturuyordu. Kömür işçilerinin hiçbiri bir bardak bira için gerekli 2 meteliği nereden bulacağını bilemiyordu. Birahaneler hiç bu kadar müşterisiz kalmamıştı. Bu nedenle de tezgahın arkasında kıpırdamadan duran Bayan Resenör sinirli bir suskunluk içindeydi. Resenör ise dökme sobanın başına dikilmiş, düşünceli bir tavırla kömürün kızıl alevini seyreder gibi görünüyordu. Ansızın aşırı derecede ısınmış odalara özgü o ağır dinginlik içinde cama vurulan 3 küçük ve sert tıkırtı Suvari'nin başını pencerelerden birine çevirdi. Ayağa kalktı. Etienne'in dışarıdan bakıp da kendisini boş masalardan birinde sigarasını tüttürürken gördüğü zaman çağırmak için kullandığı işareti tanımıştı. Ama makinist kapıya varıncaya kadar resenör kanadı açmıştı bile. Pencerelerden vuran aydınlıkta dışarıdaki adamı tanıyınca seni ele veririm diye mi korkuyorsun dedi. İçeride daha rahat konuşuruz. Etyen içeri girdi. Bayan resenörün kibarca sunduğu birayı eliyle reddetti. O sırada meyhaneci konuşmasını sürdürdü. Senin nerede gizlendiğini çoktan keşfettim ben. Arkadaşlarının dediği gibi hafiye olsaydım bir hafta önce jandarmaları üzerine gönderirdim. Kendini savunmana hiç gerek yok diye yanıt verdi genç adam. Senin o tarakta bezin olmadığını çok iyi bilirim. İnsan aynı düşünceleri paylaşmadan da birbirine saygı duyabilir. Yeniden bir sessizlik oldu. Suvarin gene iskemlesine oturmuş, sırtını duvara yaslayıp gözlerini sigaranın dumanına dikmişti. Ama sinirli parmakları kaygılı bir kıpırdı içerisindeydi. Onları dizlerinde dolaştırıyor, o akşam ortalarda görünmeyen Polonya'nın ılık tüylerini arıyordu. Bilinçsiz bir huzursuzluktu bu. Tam olarak ne olduğunu kestiremediği ama eksikliğini hissettiği bir şeydi. Masanın öbür yanında oturan Etienne en sonunda ''Yarın Varox'ta işbaşı yapılıyor.'' dedi. Belçikalılar bastı bacak Negrel'le birlikte geldiler. Hala ayakta dikilen resenör de Evet, gece karanlık basınca getirdiler adamları diye mırıldandı. Allah vere de gene birbirlerini boğazlamasalar. Sonra sesini yükselterek, yo hayır bak açıkça söyleyeyim. Yeniden kavgaya tutuşmanızı istemiyorum. Yalnız daha fazla inat eder de direnirseniz işin sonu kötüye varacak. Benden söylemesi. Al işte şu sizin durumunuz tıpkı senin o ünlü uluslararası örgütününkinin aynı. İki gün önce iş için gittiğim Lille'de Ploşart'a rastladım. Örgüt karma karışık olmuş dediğine bakılırsa. Sonra bir takım ayrıntılar verdi. Örgüt, burjuvaziyi hala tir tir titreten bir propaganda atılışıyla bütün dünya işçilerini elde ettikten sonra şimdi artık boş övünmenin, yararsız gururun ve aşırı yükselme hırsının neden olduğu iç kavgalarla günden güne eriyip bitmekteydi. İlk kuruluş günlerindeki evrimcilerin kovulması ve onların yerlerini anarşistlerin almasından beri her şey çatırdayıp sarsılmaya başlanmıştı. Başlangıçtaki amaç ücretlerde reform, hizip çekişmeleri arasında unutulup gitmişti. Bilgili kadrolar katı disiplin yüzünden dağılıyordu. Bir ara eski çürümüş toplumu bir solukta silip süpürebilecek duruma gelmiş olan kitle hareketinin pek yakında son soluğunu vereceği sanılıyordu. Bu durum Ploşart'ı hasta etmiş diye sürdürdü Resenör. Üstelik sesi de hepten kısılmış. Bununla birlikte gene de konuşuyor. Gidip Paris'te konuşmak istiyor. Ve bana tam 3 kez bizim grevin hapı yuttuğunu söyledi. Etienne gözlerini yere dikmiş, ses çıkarmadan sözünün bitirmesini bekliyordu. Bir gün önce arkadaşlarıyla konuşurken tepesinden kuşku ve nefret yerlerinin bozgunu haber veren ilk gözden düşme yerlerinin estiğini hissetmişti. Kara kara düşüncelere dalmıştı. Bir hesap yanlışlığının, düş kırıklığının öcünü almak zorunda kaldığı gün, halkın kendisini yuhalayacağını çok önceden haber vermiş olan bir adamın karşısında bıkkınlığını, umutsuzluğunu itiraf etmek istemiyordu. Grev hapı yuttu, bunu Ploşart kadar ben de biliyorum diye söze başladı. Ama bunun böyle olacağı daha başından belliydi. Biz bir grevi istemeye istemeye kabul ettik. İşletmeyi bu yoldan dize getirebileceğimizi ummuyorduk. Yalnız ne var ki insanın başı dönüyor, olmayacak şeyler ummaya başlıyor. İşler sarpa sarınca da bunun kaçınılmaz olduğunu unutup yakınmaya, gökten inmiş bir felaket karşısında kalmışçasına dalaşmaya başlıyor. Madem ki davayı yitirdiğine inanıyorsun, öyleyse neden arkadaşları doğru yola çağırmıyorsun diye sordu Resenör. Genç adam başını kaldırıp doğruca gözlerin içine baktı. Bana baksana sen, amma da uzattın ha. Senin düşüncelerin sana, benim düşüncelerim bana. Her şeye karşın sana saygım olduğunu göstermek için girdim buraya. Ama açlıktan bir deri bir kemik kalmış şu vücutlarımızın acıdan gebersek bile halkın davasına bütün o bilge adam siyasetinden çok daha yararlı olacağını düşünüyorum hala. Ah! Şu asker domuzlarından biri tam yüreğimin ortasına bir kurşun sıkabilseydi öyle ölmek ne onurlu bir şey olurdu. Yenik düşmüş insanların gizli dileğini, ölüme sığınıp bütün acılardan sonsuza dek kurtulma istediğini dile getiren bu sözleri haykırırken gözleri yaşarmıştı. Hay ağzına sağlık diyen Bayan Resenör, radikal görüşlerinin bütün hoşgörüsüyle kocasına bakıyordu. Sinirli elleriyle dizlerini sıvazlayan, dalgın gözlerini uzaklara çeviren Suvarin konuşmaları işitmiyor gibiydi. İnce burunlu, küçük sivri dişli, sarışın genç kız suratı, kanlı görünümlerin geçtiği gizemli bir düşün etkisiyle gittikçe vahşileşiyordu. Ve birden yüksek sesle düş kurmaya başladı. Az önceki konuşmanın ortasında yakaladığı Resenör'ün uluslararası örgüt konusundaki bir sözüne yanıt veriyordu. Hepsi korkak bunların. Örgütlerini korkunç bir yıkım aracı haline getirecek bir tek adam var. Ama bunu istemek gerek. Oysa hiç kimse istemiyor. İşte bu yüzden de devrim bir kez daha başarısızlığa uğrayacak. Tiksintiyle dolu bir sesle insanların salaklığından yakınmayı sürdürdü. Ötekilerinde zifiri karanlık içinde yapılan bu uyur gezer itiraflarının etkisiyle kafaları allak bullak olmuştu. Rusya'da işler yolunda gitmiyordu. Aldığı haberler kendisini umutsuzluğa düşürmüştü. Eski arkadaşlarının hepsi politikacı olup çıkmıştı. Avrupa'yı titreten nihilistler, yani papaz çocukları, küçük burjuvalar, tüccarlar, ulusal özgürlüğün üstüne çıkamıyor, başlarındaki zorbayı öldürecek yerde dünyanın kendi başına kurtulacağına inanır görünüyorlardı. Ve Suvarin, eski insanlığı olgun bir ekin tarlası gibi biçmekten söz edince, dahası o pek çocuksu cumhuriyet sözcüğünü ağzına alınca, kendisini hiç kimsenin anlamadığını, tedirginlik kaynağı haline geldiğini, sınıfından koptuğunu, uluslararası devrimciliğin başarısızlığa uğramış prensleri arasına katıldığını hissediyordu. Bununla birlikte yurtseverlik damarı kabarıyor, acı bir alayla o her zamanki sözünü yineliyordu. Sersemlik bütün bunlar ve bu sersemlikle hiçbir zaman işin içinde çıkamazlar. Sonra sesini alçaltıp zehir gibi acı cümlelerle eski kardeşlik düşünü anlatmaya koyuldu. Ortak çalışmaya dayalı yeni toplumun kurabilme umuduyla mevkiinden ve servetinden vazgeçmiş, işçiler arasına katılmıştı. Cebindeki bütün para uzun zaman işçi mahallesindeki çocuklara gitmişti. Güvensizlikleri karşısında gülüp geçerek, işine titiz ve az konuşan, kendi halinde bir emekçi görünüşüyle gönüllerini kazanarak kömür işçilerine kardeşçe bir sevgi göstermişti. Ama doğrusu ya, ne yapsa bir türlü kaynaşma gerçekleşmiyordu. Bütün ilişkilere gösterdiği küçümsemeyle, bütün böbürlenmelerin ve yararlanmaların dışında kalarak yiğitliğini koruma istenciyle onlara yabancı kalıyordu. Özellikle de gazetede okuduğu küçük bir haber yüzünden sabahtan beri bütün sinirleri ayaktaydı. Birden sesi değişti. Parlayan gözleri Etienne'e dikildi ve doğrudan doğruya ona anlattı. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun sen? Marsilya'da şapka fabrikasında çalışan ve piyangodan 100 bin franklık büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra da hemen koşup paralarını gelir getirecek bir yere yatırıp artık hiçbir iş yapmadan yan gelip yaşayacaklarını söyleyen şu işçilere bak sen hele. Evet, siz bütün Fransız işçilerinin düşüncesidir bu. Bir hazine bulacaksınız, sonra da bir bencillik ve tembellik köşesine çekilip tek başınıza bunu yiyeceksiniz. İstediğiniz kadar zenginlere atıp tutun. Talihin önünüze çıkaracağı serveti yoksullara geri verecek yürek yok sizde. Kendinize özgü bir parçacık bir şeyiniz olduğu sürece ve burjuvalara duyduğunuz kin yalnızca onların yerine geçip burjuva olma hırsından geldiği sürece asla mutluluğa layık olamazsınız siz. Resenör bir kahkaha attı. Marsilyalı iki işçinin büyük ikramiyeden vazgeçmelerini fikri pek aptalca buluyordu. Ama Suvarin gittikçe sararıyordu. Allak bullak olan yüzü halkların toptan kırımına yol açan o dinsel öfkelerden biriyle gittikçe korkunçlaşıyordu. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Hepinizin ekin gibi biçilecek, tepe taklak edilecek, çöplüğe atılacak haliniz var. Sizin korkak ve zevk düşkünü soyunuzu kurutacak insan doğacaktır elbette. Bakın şu ellerimi görüyorsunuz ya, gücüm yetse şu ellerimle yer küreyi şöyle kavrar, topunuzu toprak altında kalana kadar, taş üstünde taş kalmayana kadar sarsardım. Hay dilinize sağlık diye yineledi Bayan Resenör her zamanki nazik ve inançlı sesiyle. Meyhaneye gene bir sessizlik çöktü. Daha sonra Etienne gene Brolin'li işçilerden söz etti. Varrox'ta yapılan haksızlıklar konusunda Suvarin'e sorular yöneltti. Ama makinist yeniden kendi düşüncelerine gömüldüğünden üstün körü yanıt veriyordu. Sadece maden ocağını koruyan askerlere mermi dağıtılacağını biliyordu. Dizlerinin üzerindeki parmaklarının sinirli tedirginliği öylesine arttı ki sonunda kucağında neyin eksik olduğunu anladı. Evcil tavşanın yumuşak, insanı yatıştıran tüyleri. "Polonya nerede kuzum?" diye sordu. Meyhaneci karısına bakarak bir kahkaha daha attı. Kısa bir duraksamadan sonra, "Polonya mı? Sıcak bir yerde." Janlin'le yaşadığı serüvenden sonra tombul tavşan besbelli yaralandığı için hep ölü yavrular doğurmuştu. Böyle işe yaramayan bir hayvanı boş yere beslememek için hemen o gün patatesli yahni yapmaya razı olmuşlardı. Evet, bu akşam bir budunu da sen yedin. Nasıl daha? Parmaklarını yiyecektin az kalsın. Suvarin önce hiçbir şey anlamadı. Sonra sapsarı kesildi, mide bulantısıyla çenesi kasıldı ve bütün metanetine karşın gözlerinden iki iri yaş damlası aktı. Ama bu heyecanın farkında olmaya vakit bulamadılar. Kapı küt diye açılmış, Catherine'i önü sıra iten Şaval görünmüştü. Monsieur'deki bütün meyhanelerde birayla sarhoş olduktan, kabadayılık taslayıp palavralar attıktan sonra avantaja gidip eski arkadaşlarına kimseden korkmadığını göstermek için gelmişti. İçeri girerken sevgilisine "Yürüsene Allah'ın cezası" diyordu. "Burada da bir bardak bira içeceksin diyorum sana. Bana yan bakanın suratını dağıtırım ben." Catherine Etienne'i görünce heyecanlanmış, kireç gibi bir yüzle kala kalmıştı. Şaval de genç adamı görünce pis pis sırıtarak alay etti. "Bayan Resenör, bize iki bira, işe dönüşümüzü kutluyoruz." Bayan Resenör birasını hiç kimseden esirgemeyen bir kadın olarak tek söz söylemeden bardakları doldurdu. Salona bir sessizlik çökmüştü. Ne meyhaneci ne de öbür iki erkek yerlerinden kıpırdamamıştı. "Benim için hafiye diyenler varmış," diye sürdürdü Şaval küstahça. "Sonunda hesaplaşabilmem için bunların gelip sözlerini yüzüme karşı yenilemelerini bekliyorum." Kimse karşılık vermedi. Adamlar başlarını çevirip dalgın dalgın duvarlara bakıyorlardı. "Tembeller var, tembel olmayanlar var," diye sürdürdü yüksek sesle. "Benim gizli kapaklı işim yok. Denoli'nin o pis barakasından ayrıldım. Yarın beni saydıkları için buyruğuma verdikleri 12 Belçika ile birlikte Varoks'a iniyorum. Bu işten hoşlanmayan, bunda bir sakıncı gören varsa söylesin, görüşelim." Sonra bütün kışkırtmalarının küçümseyici bir suskunlukla karşılandığını görünce hırsını Catherine'den aldı. "İçecek misin şunu Allah'ın cezası? Çalışmak istemeyen bütün şu salakların çatlamasının şerefine içelim, hadi." Kız kadehini kaldırdı ama elleri öyle titriyordu ki iki bardağın hafifçe birbirine dokunduğunu işittiler. Şaval şimdi de cebinden çil çil paralar çıkarmış, bir sarhoş gösterişiyle bunları alnının teriyle kazandığını söylüyor ve meydan okuyarak tembelleri 10 metelik göstermeye davet ediyordu. Arkadaşlarının tutumu onu çılgına çeviriyordu. Sonunda doğrudan doğruya hakarete başladı. "Demek köstebekler geceleri dışarı çıkıyorlar, öyle mi? Haydutların kol gezmesi için jandarmaların uyuması mı gerekiyor?" Etienne son derece soğukkanlı ve kararlı bir tavırla ayağa kalkmıştı. "Bana bak, canımı sıkıyorsun. Evet, sen bir hafiyesin. Elindeki para gene leş gibi ihanet kokuyor ve senin o satılmış postuna dokunmak iğrendiriyor beni. Ama zararı yok. Hadi bakalım, karşındayım işte. Zaten ne zamandır ikimizden birinin öbürünü yemesi gerekiyordu." Şaval yumruklarını sıktı. "Hadi oradan korkak herif. Kanını kaynatana kadar epey sövmek gerekiyor anlaşılan. Teke tek geldin mi razıyım. Geçen gün yapılan inekliklerin hesabını vereceksin şimdi bana." Catherine kollarını yalvarırcasına uzatıp aralarına girdi. Ama adamların onu geri itmelerine gerek kalmadı. Genç kız kavganın zorunlu olduğunu hissedip kendiliğinden ağır ağır geri çekildi. Sesini keserek gidip duvara yaslandı. Heyecandan eli ayağı öyle kesilmişti ki artık titremiyordu. Fal taşı gibi açılmış gözlerini dikmiş, kendisi için birbirlerini boğazlamak üzere olan iki erkeğe bakıyordu. Bayan Resenör kırılmalarından korkarak tezgahtaki bardakları kaldırdı. Sonra yersiz bir merak gösterisinde bulunmadan gene sıranın üzerine oturdu. Ama iki eski arkadaşın böyle birbirlerini boğazlamasına göz yumamazlardı. Resenör araya girmekte direniyordu. Suvarin meyhanecinin omuzuna yapışıp zorla masaya oturttu. "Bu iş seni ilgilendirmez. İkisinden biri fazla. En güçlü olan yaşayacak." Zaten Şaval saldırıyı beklemeden sıkılmış yumruklarını havada sallayıp duruyordu bile. Arkadaşlarından daha uzun boylu, sarsak yürüyüşlü biri olandı. Birbiri ardından yüzü hedef alan öfkeli yumruklar savuruyor, kollarını bir çift kılıç gibi kullanıyordu ve durmadan konuşuyor, kendisini büsbütün kızıştıran ağız dolusu küfürler savurarak seyircilere çalım satıyordu. Ah hınzır pezevenk, senin burnunu koparacağım şimdi. Senin o burnunu kırıp bilmem nerene sokmak istiyorum. Uzat bakalım şu orospu aynası suratını da domuzlara lapa yapayım. Sonra bakalım görüşürüz, kaltak karılar hala peşinden koşuyor mu koşmuyor mu? Etyen dişlerini sıkmış, hiç konuşmadan kısacık boyuyla toplanıyor, yumruklarıyla yüzünü ve göğsünü koruyarak oyunu kurallarına uygun biçimde oynuyordu. Boşlukları kolluyor, sonra o korkunç yumruklarını yay gibi fırlatıp korkunç darbeler indiriyordu. Önce birbirlerine pek fazla zarar vermediler. Birini çark gibi dönen yumrukları, öbürünün soğukkanlı bekleyişi kavgayı uzatıyordu. İskemlelerden biri devrildi, kaba ayakkabıları döşemeye serpilmiş beyaz kumu ezip çıtırdıyordu. Ama gittikçe soluksuz kalmaya başladılar. Göğüsleri körük gibi inip kalkıyordu. Yüzleri içlerinde yanan harlı bir ateş varmışçasına pancar gibi kızarıp şişerken açık renkli gözdeliklerinden alevler saçılıyordu. Al sana diye avaz avaz bağırdı Şaval. Son kozum kemiklerini kırmak olacak. Gerçekten de yandan savrulan bir orak gibi yumruğu rakibinin omuzunu çökertmişti. Etyen duyduğu acıyla inlememek için kendini zor tuttu. Yalnızca ezilen kasların çıkardığı yumuşak bir ses işitildi. O da tam göğsünün ortasına savurduğu bir yumrukla karşılık verdi. Beriki her zamanki gibi bir keçi çevikliğiyle yana sıçramamış olsaydı mutlaka yere yıkılırdı. Bununla birlikte yumruk gene de sol böğrüne geldi. Öylesine sert bir vuruşla inmişti ki soluğu kesilerek sendeledi. Kollarının acıdan gevşediğini hissedince öfkesinden çılgına döndü. Hayvan gibi saldırıp Etyen'in karnına doğru bir tekme savurdu. Al bakalım, bağırsaklarını dökeyim de görsen diye homurdandı o boğuk sesiyle. Onları gün ışığına boşaltmalıyım. Etyen yana sıçrayarak darbeyi savuşturdu ama dürüst kavga kurallarının dışına çıkan bu tekmeye öyle sinirlenmişti ki suskunluğunu bozuk bağırdı. Kes sesini hayvan herif, Allah'ın cezası, tekme atmak yok. Yoksa şuradan bir iskemle kaptın mı kafana indiririm. Bundan sonra kavga sertleşti. İsyan eden Resenör, karısının kendisini tutan sert bakışı olmasa yeniden araya girecekti. Kadının bakışları, iki müşteri bizim dükkanda hesaplaşamaz mı diyordu. Resenör araya giremeyince ateşe yuvarlanmalarından korktuğu için gidip ocağın önüne dikilmekle yetindi. Suvarin o her zamanki sakin haliyle bir sigara sarmıştı ama yakmayı unutmuştu. Catherine yaslandığı duvarda kıpırdamadan duruyordu. Elleri bilinçsiz bir hareketle beline çıkmıştı. Orada entarisine yapışmış, düzenli kasılmalarla kumaşı mıncıklıyordu. Bütün çabasını bağırmamaya, birini yeğleyip öbürünü öldürmemeye harcıyordu. Zaten kafası öyle allak bullaktı ki hangisini yeğlediğini artık kendisi de bilmiyordu.